Ayrım 13.
Onun içindir ki genel tasarısını 1959'dan itibaren kurmaya başladığım Aynanın İçindekiler başlıklı romanlar dizisinde temel olgu olarak 1960 hareketi alınmıştır. Galiba ilkin şu tek meclis, çift meclis dalgasını açıklamalıyım. Yaşıtlarım hatırlayacak, savaş sonu Fransa'sında kurucu meclis kurulup da yeni cumhuriyetin anayasasını düzenleyince solcu partilerle sağcı partiler arasında önemli bir uyuşmazlık çıkmıştı. Sağcılar meclis ve senatodan ibaret ikili bir parlamentodan yanaydılar, solcularsa tek meclis istiyorlardı. Hatta o tarihlerde yapılan referandumlarda solcu partiler iki meclisli parlamento düzenine seçmenlerini hayır demeye çağırmışlardı. İyi ama neden? Onlara göre senato gerek tasarlanışı gerek seçilişi gerekse seçilenleriyle ya gerici ya tutucu bir karakter gösteriyordu. Tek meclis hele hele tek dereceli seçimle dolaysız olarak halkın iradesini yansıtabilecek bir meclis olurdu. Zaten başka ülkelerde de ikili parlamentolarda senato oldum olası tutuculuğun ve gericiliğin simgesi ola gelmemiş miydi? O halde şimdi bu olayın ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakınız. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu ilk meclis gerçi iki dereceli seçimle seçilmiştir ama başkanını da bakanlarını da kendi içinden seçen, her seçtiğini üstelik kendisine karşı sorumlu kılan tam anlamıyla egemenliğe sahip bir meclisti. Halkın egemenliği orada yoğunlaşıyor, meclis bu egemenliği kayıtsız şartsız kullanıyordu. Bunun Osmanlı yönetim geleneğine oranla ne büyük bir devrim olduğunu yeni çocuklar kavrayabilir mi? Düşünmelidir ki Osmanlı'da egemenlik bir kere Zat-ı Şahane'nin elindeydi ya, yönetime meşruti bir meclis de olsa seyfiye ve ilmiye sınıfının karışması teamüldendi. Yani ordu ve üniversite bürokrasisi yönetimde ağırlığını hissettirirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın meclisi işte bunu yıkıyor, bir yandan bürokrasiyi yönetimden dehlerken öte yandan egemenliğin yapısını değiştiriyordu. Bir tek kusuru vardı, tek dereceli seçimle gelmeyişi. Bu da elbet o tarihteki seçim yasasının gereklerinden doğuyordu. Değişebilirdi ileride, değişti de. Değişti de ne oldu? Mustafa Kemal Paşa'nın son yıllarında başlayıp İnönü döneminde kas katı hale gelen bir tek parti diktasını bu sistem tasfiye etti. Halkın iradesini dolaysız olarak belirlediği 1950 meclisi beğenelim beğenmeyelim, Türk halkının tek parti diktasını da faşizan yönetim usullerini de tasfiye arzusuyla seçtiği meclistir. Demokrat Parti'nin gittikçe palazlanmakta olan sermaye çevrelerinin çıkarlarıyla deri değiştirmeye başlamış olan Türk halkının özlemleri arasında bir denge kuramadığı için içine düştüğü yanlışlar biraz da dış dinamiklerin etkisiyle 27 Mayıs darbesini getirdi. Zinde kuvvetler edebiyatı aldı yürüdü. Yeni anayasayı üniversite hocaları yaptılar. Böylelikle de Mustafa Kemal Paşa'nın dolaysız halk egemenliği yönetiminden elini ayağını çektiği Ümiye ve Seyfiye sınıflarını, yani üniversite ve ordu bürokrasisini, üstelik bir de senato ile pekiştirerek Türk yönetim hayatına soktular. Daha da güzeli ilericilik adına yaptılar bunu. Halkın serbest iradesi seçimlerle beliriyor. Ne var ki zinde kuvvetlere bu irade üzerinde tasarruf olanakları hazırlanıyordu. Zinde kuvvetler dediğimiz de ne? Asker ve sivil bürokrasi, ona göbek bağıyla bağlı basın, her ikisinin düşünen kadrolarını oluşturan ve hazırlayan yüksek eğitim ve öğretim çevreleri. Kısacası tek parti döneminin yönetici sınıfı. 27 Mayıs bilerek bilmeyerek halk iradesine karşı bürokrasinin frenlerini getiriyor, bununla da yetinmeyerek senatoyu sözde bir denge unsuru, aslında ise bal gibi tutucu bir unsur olarak yönetim hayatına sokuyordu. İsmet Paşa yönetiminin yasal payandalarla pekiştirilmiş yeni bir versiyonuydu ortaya çıkan. Bilmem merak edip 27 Mayıs'ı yapanların yaşantısını izleyenler oldu mu içinizde? Ben hayli araştırdım. Hareket öncesinde de sonrasında da Milli Birlik Komitesi'ni yapanlar hep Atatürkçü, hep Atatürk adına işe girişiyorlar ama yaptıkları işin hiç de Atatürkçü olmadığının farkında değiller. Mustafa Kemal Paşa mı askeri komitacılığı benimseyecek? Ne münasebet. Orduyu siyasetten ayıran o. Mustafa Kemal Paşa mı cuntacılığı onaylayacak? Ne münasebet. Enver Paşa'nın baskınına en fazla karşı çıkan o. 27 Mayıs'ı yapanlar Mustafa Kemal Paşa'nın benimsediklerini sanıp gerçekte Enver Paşa, Nasır, Kaddafi türünden bir eylemciliği benimsiyorlar. İktidar olduktan sonra da ilmiye sınıfına işi bırakıp hiç de tabii olmayan bir senatörlükle aradan çekiliyorlar. Ama bir kere 27 Mayıs'la Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu denge bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Artık 10 yıl boyunca ikide bir seyfiye sınıfının da, ilmiye sınıfının da zinde kuvvetler etiketi altında horozlanıp dolaysız halk egemenliğine posta koyacağını göreceğiz. Adı ilericiliktir ama bunun en güzel somutlanmış biçimi 12 Mart olduğundan aslında neyi temsil ettiği artık açığa çıkmıştır. Çünkü 12 Mart İnönü diktasının 1970 modeliydi. O kadar böyleydi ki bu, başbakanı bile İnönü'nün has adamı Erim'di, Melen'di. 27 Mayıs olgusuna bir de bu açıdan bakar mısınız? O açıdan. 22 Şubat sonrasında Milli Birlik Komitesi'ne oranla çok daha radikal görünen Aydemir takımı yeniden örgütlenme denemesine girişir. Bunun sonu 21 Mayıs olacaktır ya, bizi ilgilendiren o değil. Bunlar doktrin olarak benimsedikleri Kemalizmi dile ve kelama getirmeye çalışırlar. Bunlar dediğim kim? Talat Aydemir, Emin Arat, Bahtiyar Yalta çalışmalarından ortaya bir metin çıkıyor. Müstakar, demokratik, devrimci ve cumhuriyet bir devlet nizamı içinde ferdi ve toplumu yükseltme amacını güden bu metin kaç sayfadır bilir misiniz? 2 sayfa. Aydemir takımı 2 sayfalık bir özet üzerine bir ilerici hükümet darbesini, bir devlet nizamını yerleştirmeye kalkışmışlardır. Uzaktan tarih gözüyle bakınca ne kadar tuhaf görünüyor. Bir de o 2 sayfayı okursanız, şu herhangi bir İnönü dönemi başbakanının meclise açış konuşmasında yer alabilecek sözler o ihtilalci metindedir. Cumhuriyetçi, demokratik devlet kudretini arttırmak, devlet mekanizmasını süratli ve verimli bir şekilde işletmek, huzur ve emniyeti, milli birliği sağlamak, milli menfaatleri hassasiyetle koruyan ve sağlayan barışçı ve aktif bir dış politika gütmek. Ya şunlar? Laik devlet anlayışına bağlı ve bünyeye uygun olarak din inancıyla medeni hayat tarzını birbiriyle çatışmayacak şekilde ayrı müesseseler halinde tutmak ve teşkilatlamak. Hele şu, aile müessesesi devletin özel dikkat ve himayesi altında bulunacaktır. Fakat asıl ekonomik görüş etiketi altında toplanan 4 madde de bir ibret. Önce varlık ve geçim kaynaklarını devletin gözetimi altında düzenlemek ve milli servet dağılışını adilane yapmak deniyor. Fakat hemen arkasından şu ekleniyor. Serbest teşebbüsü teşvik etmek suretiyle toplum menfaatlerini zedelemeden insan emeğini ve zaman ve para israfını önleyerek milli serveti arttırmak. Tüy dikende şu madde. Mülk edinme, miras hakları ve veraset müessesesi korunacaktır. Evet, hiç şaşmayın. İhtilali için hayatını veren Talat Aydemir'in Türk toplumunda yapacağını ileri sürdüğü ihtilal işte bunlardı. 27 Mayıs sonrasının sıcak ortamı içinde sahiden ihtilalmiş gibi de görünüyordu. Oysa birazcık toplum bilim, birazcık siyasal ekonomi okumuş herkes şu satırları görür görmez hemen kestirir ki bu adam bir kere Atatürk'ü filan anlamamıştır ya. Çoğulcu ve taban iradesine dayanan bir demokratik düzene karşı yukarıdan aşağıya örgütlenerek faşizm tutucu bir rejimi önermektedir. Klasik kapitalist düzenin bütün temel kurumlarını, mülk edinme, veraset, aile, serbest teşebbüs titizlikle koruyor, koruyacağını da açıklıyor. Daha da ötesi bunların devlet denetimine alınacağını söylüyor. İyi ama şöyle bir düşünsenize, hangi toplumlarda kapitalist düzenin bu temel kurumları devlet himayesi altında sıkı sıkıya korunurlar? Otoriter düzenlerde, kısacası faşizmlerde değil mi? Daha önce de söylediğim gibi 27 Mayıs çoğulcu olmak isteyen tabanın kendiliğinden, spontan iradesine dayanan bir meclis rejimine karşı eski İnönü merkeziyetçi diktasının batıcı ve otoriter özlemleri içerisinde bulunan bürokrasilerin bir tepkisidir. Bu 27 Mayıs hareketini izleyen Aydemir hareketinde en somut haliyle görülmektedir. Doğrusu aranırsa 22 Şubat'ta 21 Mayıs'ta ilerici gözüyle değerlendirilirse gerçekleştirilememiş 12 Mart'lardır. İyi ama 27 Mayıs'ın hiç mi özelliği yok? Var elbet, olmaz olur mu? 27 Mayıs asıl çizgisini izleseydi hiç kuşkusuz o da Aydemir'inkinin bir benzeri olurdu. Zira bu çizgisi Türkeş'in çizgisiydi ki esas itibariyle ötekinden pek az farklıydı ama radikallerin tasfiye edilmesinden sonra aynı çizginin daha ılımlı, daha İnönü'nün demokratik dönemi isteklerine uygun bir biçimi yeğlendi ve izlendi. Buysa Türkeş'in ve Aydemir'in otoriter yoldan zorla kabul ettirecekleri bazı bürokratik denetimleri yasal yollardan benimsetmeyi öngören anayasal bir programı içeriyordu. Biraz soyut oldu galiba bu. Şöyle somutlaştırabilir miyim dersiniz? Menderes'e karşı İnönü'nün mücadelesi nelerin üzerinde dönüyordu hatırlayanlarınız var mı? Gizli oy, açık ayrım. Seçimlerin yargıç denetiminde yapılması, senatonun kurulması, anayasa mahkemesi, üniversite özelliği vesaire vesaire. Hayır, 1961 anayasasının özelliklerini saymıyorum. CHP'nin 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'ye karşı savunduğu seçim programını söylüyorum. Eğer 27 Mayıs anayasasında bu program satırı satırına gerçekleşmişse, 27 Mayıs hareketinin İnönü'nün demokrasi dönemi isteklerini satırı satırına gerçekleştirdiğini söylemek yanlış mı olur Allah aşkına? Şimdi soru şu. Türkiye'nin toplumsal düzenini en azından 20 yıl için sarsan şu badireler içinde ilericilik nerededir? Hele toplumculuk nerededir? Eğer sadece grevin şartlı şurtlu serbest bırakılması ya da sendikacılığın ve toplu sözleşme sisteminin getirilmesi ise herkes de biliyor ki toprak reformu da dahil olmak üzere bu Amerika'nın gelişmekte olan ülkelere önerdiği hatta bazen zorla kabul ettirdiği bir reform programının uygulanmasından ibarettir. Bunun böyle olduğundan kuşkulu olanlar varsa 27 Mayıs sonrası işçi hareketlerinden doğa doğa Türk işin doğmuş olduğunu hatırlamaları yeterlidir sanırım. O anayasanın ana özgürlükleri üzerindeki bazı maddelerini ciddiye alıp örgütlenmeye heveslenen sosyalistlerin ne hale geldiklerini hatırlamak da 27 Mayıs türünden ilericiliklerin doğru değerlendirilmesinde herhalde hayli yararlı olabilir. 27 Mayıs ilericisi. Yeniler o günleri de hatırlamaz. 27 Mayıs sonrasında işçiler Saraçhane başında büyük bir miting yapmışlar, sosyal haklarını istemişlerdi. Gittim ülkemizde görmeye o zamanlar alışık olmadığımız bir manzara. Bandroller, dövizler, çeşitli sendikacıların işçi grupları, kürsüden heyecanla işçilerin haklarını, bu arada grev hakkını, toplu sözleşme hakkını isteyen konuşmacılar vesaire. Dönerken içimde bir şiir kımıldıyordu. Hiç unutmuyorum, tam Unkapanı Köprüsü'nü geçtiğim sırada birden bu patırtıyı düzenleyenlerin tamamen Türk iş takımı olduğu aklıma geldi. Eski bir senaryoydu bu. Evcilleştirilmiş örgütler, verilmesi kararlaştırılmış haklar için böyle gösteriler yaparlardı hep. Sonra haklar alınmış olur, o örgütler üyelerinin gözünde saygınlık kazanırdı. Türk işin o tarihlerde kazandığı saygınlığı yitirmesi, gerçek yüzüyle işçiler tarafından teşhis edilebilmesi için 12 Mart gerekti yahu. Peki bu giriş niye? 27 Mayıs ilericisi diyebileceğimiz aydınların da gerçekte o tarihte Türk iş kadrolarının oynadığı role benzer bir rol oynadıklarını anlatabilmek için. Kimdir 27 Mayıs ilericisi? Kişilerle hiç işimiz olmadığı için burada bazı muhbir köşe yazarları gibi ad saymayacağız. Bizi ilgilendiren kafa kuruluşları, tutumlar, davranışlar. 27 Mayıs ilericileri dibi kurcalanırsa görülür ki İnönü dönemi dikte aydınlarının demokrasiyi içine sindiremeyen yeni bir türüdür. Neden? Konuşmuştuk ya, demokrasi, Demokrat Parti türünden partilerin üst yapısal kurumlarda gericilik ayakları atıp sürekli iktidar olmalarını sağlıyor. Buysa 27 Mayıs ilericisi aydınlara göre ülkenin geri kalmasına neden oluyor. O halde zinde kuvvetler, yani bürokrasiler el ele vermeli, halk adına yukarıdan aşağıya bir devrim gerçekleştirerek demokrasiyle ortaya çıkan bu gericiliği tasfiye etmelidir. 27 Mayıs ilericisinin Hasan Ali Yücel ilericisinden farkı nedir derseniz, diyebiliriz ki bunlar ekonomik sorunların kısmen farkındadırlar. Zorlayıcı planlamalarla, elbette bürokratik mekanizmayı çalıştırarak bir toprak reformunu, bir endüstri devrimini gerçekleştirebileceklerini ummaktadırlar. Ayrıca sosyalistlerden kaptıkları şematik bir tahlile dayanarak ağa, tüccar, komprador çevrelerini düşman ilan etmişler, Türkiye'nin pek açık, pek israflı kapitalist gelişmesini görmezden gelip Gana'dan da geri olduğunu yazıp söylemişlerdir. Ama sanırım ki 27 Mayıs ilericisinin ayırıcı özelliği devrim anlayışında görülür. Değil mi ki Türkiye geri kalmış bir ülkedir, işçi sınıfı örgütlü değildir, köylüsü bilinçsizdir, zira hepsi gerici partilere, aslında ise kapitalist gelişmeyi sağlayanlara oy veriyor. O halde iş aydın kadrolara düşmektedir. Aydınlar örgütlenir, zinde kuvvetleri harekete geçirirse iktidarı alır. Böylece de gericileri, yani kapitalizmi geliştiren, fiili olarak feodal yapıyı değiştirip yeni bir altyapıyı getiren partileri iktidardan uzaklaştırır. Hiç değilse denetimini alır. Bu devrim anlayışının devrimle herhangi bir ilgisi olmadığı, düpedüz bir hükümet darbesi anlayışını geçmediği besbellidir ya, iktidarı halka değil, yine İnönü dönemi diktasında olduğu gibi aydın bürokratlara geçireceği de apaçıktır. Sizi bilmem ama ben Atatürkçülük etiketi altında piyasaya sürülen, bütün gücünü Milli Birlik Komitesi'nin kolay başarısından alan bu tür devrimciliğin kaynağını bir hayli aramışımdır. Önce Atatürk'te baktım. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın otoriter bir yanı olduğu, bürokrasiye yaslandığı su götürmez. Ama devrim uygulaması birçok kereler yazdığım gibi halkın katılması, şura, meclis esasları üzerinde yürüyor. Komitacılık yok, kadroculuk yok onda. Nitekim iktidar olunca da kadrosu sürekli değişiyor. Buna karşılık ihtiyaççıların devrimcilik anlayışları tıpatıp bu anlayışa uygun. Komitalar kuruyorlar, dağa çıkıyorlar, hükümet deviriyor, bu arada nazır öldürüyorlar vesaire. Üstelik bu türden darbeciliklerin yeni versiyonları Orta Doğu'da kum gibi kaynıyor. En başta nasır. Hepsinin terminolojisi ilerici bir terminoloji ama bir kere iktidar oldular mı açık bürokrasi diktaları haline geliyor, temelden yapısal değişiklikleri özleyen devrimcileri bir güzel hapse atıyorlar. Tıpkı İnönü'nün yaptığı gibi. 27 Mayıs ilericisi şu halde halkla ilişkisi olmayan, onunla iş görmek istemeyen, doğrudan bürokrasinin gücüne dayanıp darbeyle iktidarı oynayan bir küçük burjuva radikali ki işini başarırsa ya faşizan bir dikta kuruyor ya da 27 Mayıs'ta olduğu gibi çelişik güçlerin etkisinde kalırsa darbesini çarçur edip dağılıyor. Kadrocu Şevket Süreyya 27 Mayıs'ın düzensizliğine ne kadar hayıflanır? 27 Mayıs ilericisi gerçi 12 Mart'ın gadrine uğramıştır ama neden? Halk yığınlarını yapısal bir düzen değişikliği yönünde örgütlediği için mi? Hayır, iktidarı ele geçirmek amacıyla bürokrasinin, özellikle asker kesiminin içinde ayak oyunlarına girdiği için. Daha da güzeli 27 Mayıs ilericisinin bu serüven içinde aldığı en büyük ders, ilerici ve radikal bir darbe içinde ardına düştüğü yüksek bürokratların hem kendisini yarı yolda bırakması hem de iktidarın ucuna yapışınca bütün faşizm eğilimlerini ortaya dökmesi olmuştur. Ne yanından bakılırsa bakılsın 27 Mayıs ilericisi gerçekte bir üst yapı devrimcisi olarak görünüyor. 10 yıl boyunca köy enstitülerinden klasik çevirilerinin yarıda kalmasına, ezanın Arapça okunuşundan tesettürün geri gelmesi tehlikesine kadar hep İnönü batıcılığının savlarını savunduğu şöyle bir düşünülürse buna şaşılmamak da gerekir. Bilmem siz ne dersiniz? Yine o açıdan. İzmir Karşıyaka'dan Zeki Büyüktanrı, ısrarla yinelediğim İnönü Atatürkçülüğü deyimi üzerinde duruyor. Haklı, siyasal edebiyatımızda böyle bir deyim yoktu. Geçen yıl İstanbul'da bir konuşma sırasında ilk defa kullandığımı sanıyorum. Sonradan yazılarıma da girdi. Zeki diyor ki, biliyoruz ki körlerin fili tarifi gibi Atatürk'ü de bugün herkes omuzlamış, en sağından en soluna, milliyetçisinden ümmetçisine dek kimse kimseye bırakmıyor. Herkes sahip ama kalıbına. Hiçbiri gerçek değil. Gerçek Atatürkçü bu arada sesini çıkaramıyor. Ancak kültür potansiyelini artırma çabasının sessizliğinde bekliyor. Öğrenmek istediği de ne? İnönü Atatürkçülüğünün gardırop Atatürkçülüğü olup olmadığı. Gardırop Atatürkçülüğü deyimini 27 Mayıs ilericileri uydurmuşlardır. Sanıyorum ki Atatürk devrimciliğini sadece biçimsel devrimler yönünden alanlara karşı kullanıyorlardı. Zira bunlar daha önce de işaret ettiğim gibi sosyalistlerden kaptıkları toplumsal ve altyapısal bazı dönüşüm şemalarını bürokrasi diktalarıyla gerçekleştirmeyi gerçek Atatürkçülük olarak önermekteydiler. Farkında olarak olmayarak gerçekte ise gardırop Atatürkçülüğü diye İnönü'nün demokrasi dönemi Atatürkçülüğüne diyorlar, kendileriyle aşağı yukarı tek parti dönemi Atatürkçülüğüne özeniyorlardı. Yani niye? Bürokrasinin yukarıdan aşağıya duruma egemen olup bazı toplumsal ve ilerici dönüşümleri devlet gücüyle gerçekleştirmesine. Onların gözünde gerçek Atatürkçülük bu oluyordu. İşi sadece kıyafet devrimi, takvim devrimi, yazı devrimi vesaire diye alanlar da gardırop Atatürkçüleri. Oysa bu 27 Mayıs ilericileri Mustafa Kemal Paşa'nın devrimciliğini incelememişlerdi yakından. İnceleseler göreceklerdi ki o, irade-i milliye ve kuvayi milliye kavramları üzerine oturtuyordu her şeyi. Milletin iradesi, milletin gücüyle iktidarın yapısal niteliğini değiştirecek, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacaktı. Buysa idarenin bütün kademelerinde halkın söz sahibi olması demekti. Bir yandan toprak reformuyla, bir yandan endüstri devrimiyle Osmanlı'nın feodal yapısı değiştirilecek, bir burjuva demokrasisinden liberal düzeni gerçekleştirilecekti. Bu arada milletleşecek Osmanlı toplumundan geçmiş köklerini bilen, tarihine ve diline sahip, kendi kendisiyle mutabık bir Türk milleti çıkarılacak, bir ulusal birleşim yapılacaktı. Bu girişimin amacı çağdaş uygarlığa ulaşmak oluyordu. Çağdaş uygarlık diyalektik bir kavram olduğu için Atatürk Türk toplumuna değişen ve gelişen bir amaç veriyor. Böylelikle kendi içinde bulunduğu aşamada bu amaç bir liberal burjuva düzeni olabildiği gibi daha ilerideki aşamalarda pekala bir sosyalist bir düzeni olabiliyordu. Başka türlü söylenirse Mustafa Kemal Paşa'nın diyalektiği sosyalizmi öngörmüyor ama içinde bir çağdaş uygarlık tohumu olarak taşıyordu. Atatürk'ün ölümünden sonra bu Mustafa Kemal devrimciliği unutulmuştur. Yerine İnönü'nün yaydığı bir kültür hümanizması hareketi Atatürkçülük diye yutturulmuş, dahası da bu siyasal bakımdan merkeziyetçi ve faşizan bir bürokrasi diktasıyla birlikte konulmuştur. İnönü dönemi batılı klasikleri çevirmenin üst yapısal kültür çalışmalarıyla köyleri çağdaşlaştırma girişimlerinin ön plana alındığı, liselerde Yunanca, Latince okutularak batılılaşacağımızın ileri sürüldüğü yeni bir tanzimat dönemidir. Ayrıca bu tanzimat diktasal bir yönetimle milletin gerçek öğretisi olarak ilan edilmiştir. Buna itiraz edebilecek herkes türlü belaya uğratılmıştır. İnönü Atatürkçülüğü burada gardırop Atatürkçülüğünden çok farklıdır. Zira birincisi sadece moral ve kültürel düzeyde belki bir öykünme eğilimini deyimlemekte, oysa ikinci irade-i milliyeci ve kuvayi milliyeci müdafaa-i hukuk doktrininden temelde bir sapmayı saptamaktadır. Gardırop Atatürkçülüğü belki bir züppelik, İnönü Atatürkçülüğü aynı zamanda devlet kapitalizmine, faşizan baskıyı, yukarıdan aşağıya zorlamaları, resmi kültür ve sanat yönlendirmelerini içeren bir sistemdir. İnönü demokrasi denemesine yatınca bu sistemi kendisi yatsımış, eliyle görevlendirdiği ileri gelenlerini devlet mekanizmasından atmış, bu atılanlar daha sonraları İnönü Atatürkçülüğünü bir küçük burjuva radikalizmi halinde önce işleyip sonra örgütleyerek 27 Mayıs ilericiliği haline getirmiştir. Yunan-Latin kültürünü savunmanın, köy enstitüleri için ah vah edebiyatı yapmanın, dinsel yasakları övmenin, bunların baskıyla sindirilmesinin ilericilik ve Atatürkçülük sanılması bu takımın eseridir. Bunların modası geçmiş türden küçük burjuva radikalizmleri olduğu, Mustafa Kemal'le onun uyguladığı anlamdaki tabandan yuvarlanarak gelecek devrimle ilgisi ilişkisi olmadığı gibi sosyalizmle hiçbir bağlantısı yoktur. Türk sosyalizminin en büyük yanılgılarından birisi, İnönü Atatürkçülüğünü zamanında tespit ve teşhis ederek sınıfsal tahlilini yapamaması ve 27 Mayıs ilericiliği masalına kanmasıdır. Tekrar ediyorum, bugün dahi çok toplumcunun has ilericilik diye almakta olduğu gazetelerin önemli bir kısmı, okudukları yazarların ciddi bir bölümü toplumcu filan değildirler. Bunlar toplumsal dönüşümün itici gücü olarak orduyu yani bürokrasiyi benimsemiş, ilericilikleri üst yapısal hatta ütopik bir takım küçük burjuva radikalleridir ki Ecevit hareketi CHP içinde belirdiği zaman bu hareket bir anlamda Mustafa Kemal halkçılığına dönüşü ifade ettiği halde ona karşı çıkmışlardır. Siz bakmayın bugün Ecevit'i destekler göründüklerine. İçlerinden sevmezler onu. Bürokrasiye yatkın olmadığını, aşağıdan yukarıya dönüşümcü olduğunu bilirler. Zaten o tarihlerde Ecevit'i tek başına desteklememin nedenlerinden başlıcası da İnönü Atatürkçülüğüne karşı Mustafa Kemal'in taban halkçılığına, üretici kurultayları, topraksızlar kurultayı nedir? Yönelmesiydi. Acaba biraz daha aydınlandı mı durum? Cumhuriyet üstüne çeşitleme. Türkiye'deki 27 Mayıs ilericisi aydın tipine pek güzel bir örnek sayılabilecek olan İlhan Selçuk, Cumhuriyet Bayramı yazısına şöyle bir cümleyle başlıyor. Cumhur halk demektir. Cumhuriyet halk yönetimi yani demokrasi anlamına gelir. Cumhuriyetin 52. yılında Türkiye'de halk yönetimi kurulabilmiş midir? Ne yanından bakarsanız bakın bu soruyu evet karşılığını veremezsiniz vesaire. Daha bu ilk satırlarda kala kaldım ben. Biraz tarih bilgisi olan, biraz toplumsal ve siyasal ekonomi bilen herkes de kala kalmıştır herhalde. Yahu demokrasi Fransız Büyük Devrimi ile gerçekleşen aslında burjuvazinin sınıfsal olarak iktidar olmasını sağlayan rejim değil midir? O kadar böyledir ki bu birçok kitaplarda demokrasi sözcüğüyle burjuva iktidarı sözcüğü yan yana geçer. Çoğu kez burjuva demokrasisi deyimi kullanılır. Neden? Bunu anlatmak için. Üstelik adı cumhuriyet olan bazı sosyalist etiketli ülkeler halk yönetimi olduklarını anlatabilmek için cumhuriyet kelimesiyle yetinmemişlerdir. Yanına halk sözcüğünü eklemişlerdir. Toplumsal düzenlerine halk demokrasisi demişlerdir. Halk cumhuriyeti devletlerinin resmi adı olmuştur. Eğer demokrasi deyimi tek başına halk yönetimi demek oluyorduysa buna niye gerek görüyorlar acaba? Besbelli olan şudur. Burjuvazi yükselen sınıf olunca aristokrasinin sınıfsal iktidarına, bu iktidarın soylulara tanıdığı yasal, geleneksel, siyasal ve toplumsal ayrıcalıklara karşı çıkar, uyruk yerine vatandaş kavramını ileriye sürerek insanların eşitliği ilkesini geliştirir. Buradan da burjuva liberalizmi dediğimiz şey doğar ki,